Ayrım 9, sayfa 94. Karol Gömülmeden, Josh Malerman. Lafayette Dwight'a öğüt veriyor. Dwight salonda dikilirken salonun en geniş penceresinin perdeleri arasından usulca dışarıyı gözetliyordu. Son matemciler at arabalarına ya da evlerine doğru yürümeye koyulmuşlardı. Hala günün erken saatleri olmasına karşın gökyüzü griydi, yağmur yağabilirdi. Gerçi bu grilik sosyal duvarların çoğunu yerle bir eden ölümün yakınlığını enselerinde hissettikleri için oradan el ele ya da sarmaş dolaş ayrılmakta olan erkeklerle kadınların siyah ve gri kıyafetlerinden kaynaklanan ardıl bir görüntü, bir göz yanılsaması da olabilirdi. Çiftler at arabalarına bindiler. Dwight boğuk seslerin sürücülere eve, batıya doğru, bizi kasabaya götür gibi emirler verdiklerini duydu. Sonra da sanki Carol çoktan gömülmüş gibi cenaze renklerine bürünmüş erkeklerle kadınlara baktı. Bu manzara Dwight'in keyfini epey yerine getirdi. Tören başarılı olmuştu. Cenaze de farklı olmamalıydı. At arabaları uzaklaşırken evin önündeki yoldan diz yüksekliğinde bir toz bulutu kalktı ve Dwight Lafayette'in o bulutu yararak yaklaştığını gördü. Yoldaki tüm kasabalarda kaynaklarına başvurarak her istediğini kolaylıkla temin edebilen insanlar bulunurdu ve refah içindeki her rosta o kişi Lafayette idi. Dwight kapının çalındığını duydu. Üzerinde hala önceki akşam giydiği kıyafetler olan Lafayette, kapıyı usulca çalmayı akıl edecek kadar işinin ehliydi. Her şey olabildiğince çabuk halleden kadında telaştan eser yoktu. Dwight ise kapıya hemen yanıt vermek yerine o evde gücün kime ait olduğunu ortağına anımsatmak için az sonraki toplantılarını küçük bir oyuna çevirmeye karar vererek son konukların gidişini izlemeye devam etti. Son at arabası da gözden kaybolduğunda Dwight kapıya yanıt verdi. Sessizce, hatta tek kelime etmeden Lafayette'i mutfağa buyur etti. Lavabo ağzına kadar bulaşıkla doluydu. Masanın üzeri ise tatlıdan geçilmiyordu. ''Sana bir hikaye anlatayım, Evers. Hikaye dinlemek ister misin?'' Kadının ses tonu Dwight için fazla yüksekti. Lafayette'in çizmelerinin burnu akşamüstünün erken saatlerinde düşen çiğ taneleriyle ışıl ışıl parlıyordu. Uzun çenesi o konuşurken sırtında salınan hatırı sayılır at kuyruğuyla uyum içinde alçalıp yükseliyor ve sanki sözcükler beyaz iş gömleğinin düğmelerinden çağlayarak dökülüyordu. Lafayette Dwight'tan en az 5 santim uzundu ve cüssesi yaptığı işte ona uzun zamandır fayda sağlıyordu. Bir keresinde Friar'dan genç bir adam beni görmeye geldi. Bütün hayatı boyunca petrolcü olmak uğruna çalışıp didindiğini söyledi. Mosman'ın buraya çukurlar açan ekibine girip en sonunda denetmen gibi bir şey olmuş. Oğluna başarılarının domuz boku kadar umurumda olmadığını söyledim. Gerçekten çok gergindi. Bana etrafımızdakilerin bizi duyup duyamayacağını sorup duruyor, fısıldamasına gerek yokken fısıldıyordu. Ailesinin petrolcü olmasına mani olduğunu söyledi. Bir karısı ve 3 kızı varmış. Bunun ne kadar da güzel olduğunu söyledim. O da asıl yoluna çıkmasalardı güzel olacağını söyledi. Ben de aile kurmanın onun kararı, onun hatası olduğunu yüzüne vurdum. Omzunun üzerinden arkasına bakıp benden sesimi alçaltmamı istedi. Ailesinden kurtulması gerektiğini söyledi. Ben de gidip boşanmasını önerdim. Hatta görüşebileceği bir avukatın ismini bile verdim. Buraya hukuki tavsiyeler almaya gelmedim dedi. Ben de hayır, tam olarak öyle yaptım dedim. Karısının çeşitli bahaneler uydurarak sürekli evde olmasını istediğini, işe gitmek için evden çıkmaya yeltendiğinde de hayatını cehenneme çevirdiğini söyledi. Birçok ailenin onlardan farksız olduğunu söyledim. Ama adam ciddiydi ve parası vardı. Ben de ona şimdi sana tavsiye edeceğim adamı tavsiye ettim. Bunun işini göreceğini söyledi. Aklında başka bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ama kafasının içinde domuz boku taşıyor olsaydı bile umurumda olmazdı. Çünkü paramı oracıkta ödedi. Ertesi gün her zamanki gibi işe gitmesini ve işten geldiğinde her şeyin icabına bakılmış olacağını söyledim. Her şey karara bağlandıktan sonra ürperen tüm erkekler gibi onu da bir titreme aldı. Orada birbirimizden ayrıldık. Bir hafta sonra burnundan soluyarak, öfkeden köpürerek, zangır zangır titreyerek bana geldi. Sokağın ortasında olay çıkarılmasından hiç hoşlanmam Evers. Haliyle gömleğinden yakaladığım gibi onu ara sokaklardan birine çektim ve derhal kendini toplamasını söyledim. İşten eve döndüğünde karısını yakılmış, kemiklerini ise ön bahçeye acayip bir şekilde yerleştirilmiş halde bulduğunu söyledi. Kadının omurgası, kolları ve kafatası sanki sürünerek toprağın içinden çıkmaya çalışıyormuş gibi görünüyormuş. Ona önerdiğim adamın bir sanatçı olduğunu söyledim. Asıl kötüsünün bu olmadığını söyledi. Üç kızının kemiklerini verandada daire şeklinde oturur halde bulmuş. Annelerinin topraktan çıktığını görmüşçesine kadının kemiklerine işaret edecek şekilde yerleştirilmişler. Çığlık attıklarını, kafataslarının çığlık attığını söyledi. Bütün kafataslarının çığlık atar gibi göründüğünü söyledim. Adam delirmişti Evers. Basbayağı aklını kaçırmıştı. Çocukların işe karıştırılmasını istediğine dair hiçbir şey söylemediğini iddia etti. Ben de ona ailesinin icabına bakılmasını istediğini söyledim. Öyle demek istemediğini, aile diyerek karısını kastettiğini söyledi. Hem nasıl oluyormuş da eğer bir adam gerçekten petrolcü olmak istiyorsa çocuklarının onun yolunda duramayacağını bilmiyor muymuşum? Ben de bir dahaki sefere isteğini daha açık dile getirmesi gerektiğini söyledim. Yine titremeye başladı ve çocukların diz kapaklarının çevresinde küçük bir enfiye yığını durduğunu söyledi. Sanki anneleri kendi payına düşeni almak için topraktan çıkıyormuş da çocuklar ganimetlerini onunla paylaşmak istemiyorlarmış gibi. Tüm bunların o hayvanın marifeti olduğunu, o işteyken sözüne sadık bir psikopatın kıkır kıkır kıkırdayarak kızlarının kemiklerini sanki küçük zebanilermiş gibi dizdiğini söyledi. Artık petrol işi için daha fazla zaman olup olmadığını sordum. Bolca zamanı olduğunu söyledi.
Yani dedi Dwight, bu hikaye beni korkutuyor.
Umarım korkutuyordur.
Deli fişeğin tekinin gözünü parama dikmesini istemiyorum.
Lafayette gülümserken kırışıklıklarla dolu yüzü gerildi. Dwight kadının gözlerinin böylesine içlerine çökmüş olduğuna ilk kez denk geliyordu.
Kimi tutarsan tut biraz deli çıkacak dedi.
Topal olduğunu söylemiştin.
Aynı zamanda da topal.
Dwight başını iki yana salladı. Lafayette konuşmayı sürdürdü. Adam işinde iyi Evers. Onun icabına derhal bakabilecek birini istiyorum.
Ona yetişecektir. O daha Harrow'sa ulaşamadan onun icabına bakacaktır. Seni temin ederim.
Teminatım ne olacak?
Dumanı tutuyorsun. Daha ne teminatı istiyorsun ki?
Yetmez.
Öyle mi? Bu adamı izleyecek birini tutlamak istemezsin.
Dwight isteyebilecekmiş gibi baktı.
Evers dedi Lafayette, bu adam bizimle aynı koyunları saymıyor.
Para benim param.
Lafayette'in gözlerindeki gülümseme yok oldu.
Eğer dumanı izlemesi için birini tutarsan duman da seni izlemeye başlayabilir.
Kulağa deliden biraz daha fazlasıymış gibi geliyor.
Öyle ve şu anda civarda.
Dwight çabucak pencereden dışarı baktı. Nerede?
Makatuğunda.
Başka bir iş için mi?
Başka bir iş için.
Nihayet Dwight gözlerini Lafayette'inkilere dikti ve başını aşağı yukarı sallayarak onayladı. Lafayette inceleyen gözlerle ona bakıyordu.
Merak ettim dedi. James Moxie sana ne yaptı?
Dwight şaşırmış göründü. Sanki Lafayette Moxie'nin ona bir şey yapabileceğini ya da yapacağını ima eder gibiydi.
Hiçbir şey.
Ama onu öldürmek istiyorsun.
Lafayette Moxie'nin Carol'un sırrını bildiğini söylemek istemiyordu. Bunun ortaya çıkması planlarının temelden çatlak vermesine yol açardı.
Başka neyin atladın Evers? Belki de şimdiden bu işten sıyrılsam iyi olur Evers. Yoksa beni boktan bir işe mi karıştırdın Evers?
Henüz hiçbir şey yapmadı dedi Dwight.
Bunun karınla bir ilgisi olmadığından emin misin?
Evet dedi Dwight, hiç ilgisi yok.
Lafayette güldü. Bu insanların pisliklerini nereye süpürdüğünü bilmek istemeyen birinin sesiydi. Kapıya doğru hareketlendi.
Bir de deli fişek diye onu tutmak istemediğini söylüyorsun.
Ama Dwight son sözü onun söylemesine izin vermeyecekti. Kadın evden çıkarken bağırmaya başladı. Sokak kapısı kapanırken hala bağırıyordu.
Bu benim fikrim. Böyle olmasını istiyorum. Unutma. Lafayette, seni bu işe dahil eden bendim. Burada önemli kararları ben veririm.
Fakat akla gelen her tür iletişim kanalında eli, yoldaki her telgraf ofisinde kulağı olan Lafayette, çoktan Ferrah Darrow'un James Moxie'ye gönderdiği telgrafın haberini almıştı. Bu yüzden Duman'ı kendisi tutmuştu. Duman, Moxie'yi takip edecekti. Deli fişek ve efsane Dwight Evers, önemli kararları kendisinin verdiğini sanabilirdi. Karısının gölgesinden kurtulduğuna, yeniden doğduğuna inanabilirdi. Ama bu yeni güneşin ağırlığı altında azabını da çekecekti. Taze yağ. Bir zamanlar at sırtında kasabaya girdiğinde insanların beti benzi atardı. Erkekler onunla göz göze gelmekten kaçınırdı. Kadınlar dikkatini çekmemeyi umarak arkalarını dönerdi. O günlerde yolun ehlileştirilmiş köpekleri ona uzaktan avlardı. O zamanlar tamdı, harikaydı, korkuydu. Fakat Duman hala insanların dikkatini çekiyor olmasına rağmen Makatun sakinlerinin gözlerindeki şefkatli merakı görebiliyordu. Uzun zamandır hiçbir şey eskisi gibi değildi. Verandalarında oturan yaşlı adamlar birbirlerini dürterken çocuklar bacakları atın iki yanından gevşekçe sallanan biniciye bakmak için durur olmuştu. Hakikaten eşi benzeri olmayan bir manzaraydı. Brandon sokağından geçen çırpı bacaklı, topal, şapkasız bir adamdı. Kayıtsızlıklarıyla nam salmış insanlar bile gözlerini ona dikiyor, alelade bir yabancıya bakacaklarından bir ya da iki soluk daha uzun bakıyorlardı. Seyrelmiş saçları yaşından daha büyük görünmesine neden olurken, dirseklerine kadar sıvanmış sarı gömleği ona hak etmediği bir ciddiyetsizlik bahşediyordu. Hiçbir silah taşımıyor oluşuysa, görüntüsünün uyandırdığı huzursuzluğu bastırıyordu. Ondan korkmuyorlardı. Henüz korkmuyorlardı. Duman atını postanenin önündeki toprağa saplanmış bir dizi bağlama kazığının önünde durdurdu. Kazıklardan yalnızca biri boştu ve Duman manevra edebileceği pek yer olmadığından beygirden inerken zorlanacağının farkındaydı. Sağ uyluğunu kavradı ve bacağını kaldırarak atın başının üzerinden geçirdi. Bacağında kalan az miktarda yağ çalkalandı. Yağın çoğunu Makatuğundaki işi sırasında geri kalanını da devrilmiş at arabasında kullanmıştı. Halini gören ufak tefek bir kadın ona acıdı. Sokağın karşısına geçerken kadının kalın gözlük camlarının ardındaki gözlerinde anlayış vardı. Eskiden böyle olmazdı.
''Yardıma ihtiyacınız var mı?'' diye sordu kadın başını kaldırıp ona bakarak.
Sokaktaki diğerleri kadının farkına varmadığı şeyi sezerek sessizliğe gömüldüler. Yabancının topal olması tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyordu. Yol durmadan insanlara böyle oyunlar oynardı. Duman oturduğu yerden kadına baktı. Bacaklarının ikisi de atın solundan aşağı sallanıyordu. ''Var, var'' dedi melodik bir sesle ama onları duyacak mesafedeki diğerleri adamın şarkısına eşlik etmemeleri gerektiğini biliyordu. ''Buralarda kaliteli yağı nereden bulurum biliyor musun?''
Adamın ne demek istediğini anlamadığını gören kadın gülümsedi.
''Evet, aslında''
döndü ve Brandon sokağının ahşap salakları altındaki dükkanların tahta döşemelerle bezeli verandalarına işaret etti.
''Eğer şu yana doğru şey...''
''Yürürsen mi?'' diye sordu Duman kelimeyi kadının yerine söyleyerek.
''Ah evet, eğer buradan caddenin yukarısına doğru yürürseniz malbandı geçtikten sonra körkün hırdavatçısıyla karşılaşacaksınız. Arka tarafta yağ satar.''
''Yağları kaliteli midir?'' diye sordu. Duman kadına işaret edip kaşlarını havaya kaldırarak. ''Kaliteli olsa iyi olur, yoksa işime yaramaz.''
Kadın bir anlığına düşünür gibi oldu.
''Evet dedi, tabii sizin neye alışkın olduğunuzu bilmiyorum ama bence fena değildir. Birçok insan yağını körkün hırdavatçısından alır.''
''Körkün hırdavatçısı.''
''Evet.''
Duman cesaretini topladı ve kendini atın sırtından aşağı bıraktı. Sert bir iniş oldu. Yağ çalkalanırken kalay eski paçavraları yırtarak çotuk bacaklarını kesti. Fakat Duman acıyla ulumak yerine yüzüne zoraki bir gülümseme yerleştirdi.
Eyvahlar olsun dedi kadın, size yardım edemeyeceğimden emin misiniz? Belki gidip size biraz yağ alabilirim. Ayrıca kasabada çok iyi de bir doktor var.
Duman atını bağlayıp küçük bel çantasını çıkarırken gözlerini kadınınkilerden ayırmadı. Doktora ihtiyacım olduğunu da nereden çıkardın hanımefendi? Artık sesi melodik değildi. Sesi ondan çalınmış bacaklarının ızdırabıydı. Konuyu buraya getirerek karşısındakini incittiğini nihayet fark eden kadının yüzü kızardı.
Yanlış bir şey söylemek istemedim genç hanım. Yalnızca biraz zorlandığınızı gördüm.
Nasıl zorlanmışım?
Kadın gergin gergin gülümsedi. Konuyu ondan daha iyi açıklayabilecek birilerini bulma umuduyla Blandon sokağına bakındı.
Tam tarif edemem ben...
Göster bana.
O anda sokaktaki insanlar geriye çekildiler. Bir adam kılıfındaki silahını kavradı. Kadın kekeledi.
Söyle. Duman kadına doğru topalladı. Ağlıyor muydun?
Hayır, tabii ki hayır.
Atımdan düşecek gibi sarkıyor muydum?
Pardon?
Duman topallayarak kadına yaklaşmaya devam edince kadın yay misali geriye doğru büküldü.
Söyle de öğreneyim dedi Duman. Lütfen öğrenmem gerek. Ağzımdan salyalar mı akıyordu? Salyalarım üzerime mi damlıyordu?
Kadın suratını çevirerek onunkinden uzaklaştırdı. Duman'ın yüzünde bir gülümseme arıyor ama bir türlü bulamıyordu.
Söylesene diye fısıldadı dudakları kadının kulağına değen Duman. Bacaklarımda bir sorun olduğu kadar belli oluyor mu?
Kadın tekledi, biri silahını çekti. Duman'ın yüzünde bir gülümseme peyda oluverdi. Ellerini gökyüzüne doğru kaldırdı ve o anda kadın çığlığı bastı.
Tabii ki bacaklarımda bir sorun var hanımefendi.
Bir kahkaha patlattı. Adamın kendisine uzattığı parmaklarına bakan kadın da onunla birlikte gergin gergin güldü. Duman avuçlarından birini kadının omzuna koydu. Silahını çeken adama göz ucuyla baktı.
Ürpertiler aşkına dedi kadına bakarak. Yağla ilgili verdiğin ipucundan ötürü çok sağ ol. Bizzat gidip bakacağım. Hatta oraya yürüyeceğim.
Kadın derin bir oh çekti. Korku diye düşündü Duman, tıpkı eskiden olduğu gibi.
Körkü dırdavatçısı diye tekrar etti hala titremekte olan kadın.
Ama eğer istediğim kadar kaliteli çıkmazsa dedi Duman, dudakları gerisin geriye aşağı doğru kıvrılırken, gelip seni bulmaktan ve malın iyi olduğu kanısına nereden vardığını sormaktan başka çarem kalmaz.
Kadın yine kekelemeye başlayınca Duman topallayarak yanından geçip gitti. Duman acemice adımlarla caddeye çıkıp güç bela hırdavatçıya doğru ilerlerken Blandon sokağı sessizdi. Barın içinde dikilmekte olan adamın tekine dil çıkardı. Nalbant'ın açık kapısının önünden geçerken demiri döverek silah şekline sokmakla meşgul şişman adamı görünce kıkırdadı. Derken körkün hırdavatçısından bir adam çıktı. Duman'ı görünce geçmesi için kapıyı tuttu. Ama Duman boş gözlerle kendisine bakınca aklı karışan adam kapının kapanmasına izin vererek oradan uzaklaştı. Duman kapıyı kendisi açtı ve topallayarak içeri girdi.
Kaliteli mallarının olduğunu duydum diye gürledi. Yağ istiyorum.
Hemen geliyorum.
Bu suratını buruşturmuş, burnunun ucuna kondurduğu gözlüğüyle kasa defterini incelemekte olan yaşlı bir adamdı. Arkasında cam kavanozlarla yüklü meşe ağacından yapılma raflar yükseliyordu. Tezgahın üzerindeki kutularda çocukların en sevdiği şekerlemeler sergileniyordu. Koyu renkli ahşap döşemeler ve duvarlar yüzünden mekan bir gölge kutusuna benziyordu. Duman eşeğin tekini yok ettiğine tanık olduğu gezgin sihirbazı anımsadı. Tezgahın önünde durdu ve tüccarla birlikte kasa defterine baktı. Müşterisine laf geçiremediğini gören yaşlı adam kasa defterini kapattı.
Size nasıl yardımcı olabilirim beyefendi?
Duman kasıtlı olarak yavaş yavaş konuştu. Ya onun için elbette çok önemliydi.
Çok hoş bir hanımefendi bana burada kaliteli malların olduğunu söyledi. Kasabadaki en iyi yağ sendeymiş.
Yağım var.
Kaliteli mi?
Aslında farkını bildiğimden emin değilim.
Duman kaşlarını çattı. Kolay tutuşuyor mu dostum? Dükkanın sahibi cevap vermeden önce uzun uzun dumanı süzdü. Bildiğim kadarıyla yağ ne kadar kolay tutuşursa o da o kadar kolay tutuşuyor. Duman başıyla onayladı. Kulağa kaliteliymiş gibi geliyor. Yağlarını nerede tutuyorsun? Adam ellerini mavi önlüğüne sildi ve dumanla birlikte dükkanı boylu boyunca kat ederek çam ağacından yapılma arka kapının önünde durdular. Variller içeride, kendiniz bakabilirsiniz. Aradığınız yağ benimki olmayabilir.
Parayı şimdi mi istiyorsun diye sordu duman.
Hayır, ne isterseniz çıkarın, ben de burada hesaplayayım. Pek çok insan dikiş yüksüğü istediğini söyleyerek içeri girip elinde kahve fincanıyla çıkıyor. Sonra bütün kayıtlarım karman çorman oluyor.
Ve adam dumanı yalnız bıraktı. Duman ahşap kapıdan içeri süzüldü ve loş ışıkta 6 varil gördü. Olduğu yerden bakınca varillerin içindekinin standart mallardan hatta belki biraz daha iyisinden olduğunu gördü. Bunun işine yarayacağını biliyordu. Raftan bir avuç dolusu paçavra kaptıktan sonra karanlık odada toparlayarak tabureye dek ilerledi, oturdu ve pantolonunun paçalarını çabucak sıyırarak kalaydan kaval kemiklerini tutan kayışları çözdü. Bu her zaman kendini iyi hissetmesine neden olurdu. Büyük bir rahatlamaydı. İnsanın sıcak bir yaz günü kafasındaki şapkayı çıkarıp atmasına benziyordu. Tetik sicimleri pantolonunun paçalarından aşağı doğru kayarken uyluklarını gıdıklasa da iki kaval kemiğini de çıkardı. Evet, bacaklarını çıkarmak her defasında kendisini iyi hissetmesine neden oluyordu. Bacaklarını tepe taklak ederek eski yağın körkün pis döşemelerine dökülmesine izin verdi. Çıplak uydukları etin rengini kaybettiği, son derece sağlıksız görünen ve belki de asla iyileşmeyecek yaralarla doluydu. Kaval kemiklerinden birini kucağına koydu ve sessizce çizmesini çıkardı. Ayak baş parmağının olması gereken yere bez sıkıştırmıştı. Onu oradan çekip çıkardıktan sonra bel çantasında taşıdığı temiz bezlerden birini aynı yere sıkıştırdı. Daha şimdiden temiz hissetmeye başlamıştı. Diğer çizmesinde de aynı işlemleri tekrarladıktan sonra yağ sızdırmasın diye parmaklarıyla topuklarını sıkıca tutarak kalaydan yapılma silindirlere yağ doldurmaya koyuldu. Varillerdeki yağ düşündüğünden daha pürüzsüzdü. İki kaval kemiği de dolunca duman birini yere koydu, çizmelerinden tekini aldı ve en uçtaki kalay saplamaya taktı. Daha sonra çizmesinin içinde aramak zorunda kalmasın diye sicimi baş parmağına doladı, kaval kemiğini ortaladı ve ardından hiçbir eksiğin kalmadığından emin olmak için hepsini yere koydu. Sonra kalayın tepesinde astar vazifesi gören pis bezi attı ve yerine raftan aldığı temiz bir paçavrayı serdi. Bezi ortadan ikiye yırtmak zorunda kaldı, zira koca beze ihtiyacı yoktu. Kaldı ki çotuk bacağının altındaki takviyeyi abartırsa yürümekte zorlanacağını biliyordu. Elindeki kaval kemiğinin işi bitince diğerini elden geçirmeye koyuldu. Yaşlı adam hiç geri gelmeyince duman adamın kasa defterini incelemeye daldığını tahmin etti. Belki de iyi bir gün geçiriyordu. Duman'ın iyi bir gün geçirdiği kesindi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 105.